Aman diyeyim. Açık tavuk o. Erpiliç mi sandın? Uyandırayım dedim. Ambalajsız ürünlere sakın kanma. Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır. Artık sen de biliyorsun ki...
Erpiliç, Erpiliç değildir.
Erpiliç, Helal Hayat programını sunar.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Erkam TV'nin değerli izleyicileri. Bugün yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz ve helale dair aklımıza takılan tüm soruları sormak üzere buradayız. Ve bu sorulara da hayırlısıyla en güzel cevabı alabileceğimize inandığımız bir konuğumuzla, daimi konuğumuzla inşallah süreklilik arz edecek şekilde sorularımızı cevaplayacak. Ve bizler de helale dair aklımıza takılan bütün sorularımıza inşallah bir cevap bulacağız. Evet, GİMDES Genel Sekreteri Hayrettin İşbilir bugün yanımızda. Hoş geldiniz Hayrettin Hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Eyvallah. Allah razı olsun. Şimdi helalle alakalı herkesin aklına takılan bir soru var. Helal ve haramla ilgili sizin de benim uzun zamanlar bir teşriki mesaimiz oldu. Teşrik-i mesaiden sebep sizin de bu konuyla ilk girişte helal ve haramın mevzusuyla alakalı şöyle bir girişiniz olduğunu biliyorum. Allah helali ve haramı niçin koydu diye bir soruyla genelde başlıyorsunuz. Bu sorunun cevabı bizde niye bu kadar önemli ve biz bu soruya nasıl cevap vereceğiz? Sonrasında bu sorunun cevabı bizde bu ne kadar önemliden sonra biz bunu kendi başımıza niye halledemiyoruz'u konuşmak istiyorum. Niye helal ve haram bizim için bu kadar önemli?
Yani şimdi yaratan bilir. Rabbimiz bize imtihan gereği bazı kaideler, bazı kurallar koymuşsa bu bizim hem maddi sağlığımız hem de manevi sağlığımız için elzemdir. Yani evet. Bunun tartışmaya açık bir tarafı olmasa gerek. Rabbimiz 4 tane ayeti kerimede halalen tayyiben diye 20'den fazla ayette tayyiben gıdadan bahisle ısrarla bahsetmişse ve Efendimiz ibadet 10 kısımdır. Bunun 9'u helal lokmadır, helal kazançtır diye çok sert, haramdan oluşan bir vücut hayır işleyemez.
Evet.
İmam-ı Azam helal ya da haram olduğu bilinmeyen bir lokma ile vücudumuz oluşmuşsa ibadetlerin hükmü kalmaz. Bir lokma haram girerse 40 gün duan kabul olmaz. Efendimizin, yani toparlıyorum, bütün bu emirler, bütün bu teşvikler, bütün bu yönlendirmelerden biz şunu anlamamız gerekiyor. Bizim bedenimizi yaratıcımızdan daha iyi bilecek olmayacağına göre, nasıl ki bir bilgisayarı üreten firmadan daha iyi birisi bilemez, nasıl bir arabayı başka bir üretici bu markayı bilemez, kendi üreticisi bilir, en iyi o bilir, servisi evet. Odur yani tabiri caizse. Bizim servisimiz de tabiri caizse nedir? Ayetler ve hadislerdir. Bizim vücudumuzun maddi ve manevi servislerinin şifreleri, düğmeleri, olması gereken, olmaması gerekenler ayet ve hadislerdir. Rabbimizin emir ve yasaklarıdır.
Buradan hareketle şunu diyebilir miyiz? Helaller bizim vücudumuza faydalı, haramlar da faydasız diye net bir yol çizebilir miyiz kendimize?
Kesinlikle. Ama ben şuraya getirmek istiyorum konuyu biraz da. Şimdi helal ve tayyip diyor Rabbimiz. Yani orijinal ifadesiyle halalen tayyiben diyor.
Helal, Kur'an'da bize belirtilen şeyler. Yani Allah'ın bize söylediği.
Daha doğrusu bunun zıddı olan haramları yapmayacağız. Çünkü haramlar tanımlandırılıyor. Helallerden ziyade Rabbimizin usulü haramları tanımlandırıyor.
Helalleri tanımlandırmıyor, haramları tanımlandırıyor.
Yasaklar belli.
O zaman biz niye haram sertifikası değil de helal sertifikası veriyoruz hocam?
Oraya ibaha meselesinde gelmemiz gerekiyor. Yani eşyanın aslı. Eşyanın kendisi aslında, yani mesele şuradan kaynaklı. Haramlar az, helaller çok. O zaman haramları ayıklayalım. Haramlar öyle bir nüfuz etmiş ki helal kalmamış. Ortalık komple şüpheli olmuş. Dolayısıyla biz haramlardan ziyade artık helallerle ilgilenmemiz lazım. Helaller çok daha azalmış. Yani ibaha meselesinde detayları aslında detaylandırmamız lazım örneklerle. Fakat şimdi...
İbahayı tek bir programda böyle detaylıca işleyelim.
Detaylı konuşalım. Yani aslında hocalarımızın... Biraz daha ilim sahiplerinin düştüğü tuzaktır bu. Şeytanın düşürdüğü tuzaktır ibaha meselesi. Orayı detaylı konuşmamız gerekiyor. Şimdi Rabbimiz ayetlerde helal ve tayyip olanları yememizi emrediyorsa Biz hocalarla istişare ettiğimizde, tefekkür ettiğimizde, mülahaza ettiğimizde şu sonuca vardık. Helalin zıddı haram. Ve helal ve haram kelimeleri sanki daha fazla bizim manevi hayatımıza, manevi cihetimize, manevi taraflarımızı tanımlandırıyor ve bu tarafları etkiliyor. Tayyiben kelimesi ise bizim maddi bedenimize hitap ediyor. Çünkü tayyip demek temiz demek. Öyleyse helalin zıddı haramdı ya.
Evet.
Tayyibin zıddı ne? Tayyip temiz demek. Temizin zıddı ne? Pis. Öyleyse Rabbimiz pis olanları neden yememizi istemez? Pis şey yersen sağlığın bozulur. Öyleyse sağlığa aykırıysa tayyip değildir. Bu sonucu biz çıkarttık ve sertifikalandırma usulümüzde sadece helalliğe bakmayız. Hı hı. Helal ve tayyip sertifika, yani helal, sağlıklı, temiz olan gıdaları denetlediğimiz ve sertifikalandırdığımız bir sistem kurduk. Burada sadece temiz diyerek geçmek, tayyip kelimesini temiz diyerek sadece üstün körü geçmek doğru
evet.
değil. Sağlığa aykırıysa, kanserojense, nörotoksikolojik etkisi varsa, alerjik etkisi varsa, GDO'luysa, yani sağlığımıza, bedeni sağlığımıza, maddi sağlığımıza etki ediyorsa menfi cihette, hı hı. buna tayyip değildir diyoruz.
Mesela tamamen doğal olup tayyip olmayan şeyler de olabilir mi?
Tabii ki de olabilir. Hı hı. Yani örneklendirme yapabiliriz. Şurayı toparlayayım. Demek ki helal ve haram bizim manevi cihetimize hı hı. tesiri var. Tayyip ve bunun içindeki manalar bizim beden sağlığımızı. Yani Rabbimiz bizim yarattığı kulunun hem beden sağlığını hem ruh sağlığını, manevi sağlığını çok önemsediği güzel. İçin ve buna şart koşarak diyor ki helal ve tayyip gıdaları yerseniz maddeten de manen de düzgün beslenirsiniz. Maddi ve manevi hayatınız zedelenmez, zarar görmez. Buna yani müminin ferasetinden korkun. O Allah'ın nazarıyla bakar. Biz niye feraset sahibi değiliz? Ne oldu da biz Allah'ın nazarıyla bakamaz durumdayız? Feraset sahibi mümin bulmakta zorlanmak. Hatta yani
bu hayatın her yerine sirayet eder
her
ama. Yani
sirayet.
Her yerine ferasetin olmadığı bir noktada artık sorgu mekanizması düzgün çalışmaz. Sorgu mekanizmasının düzgün çalışmadığı bir noktada çok bambaşka noktalara gidebilir bir insan.
Sen sezemiyorsun ya, tehlikenin farkına varamıyorsun. Sana akıl vermiş
evet.
Rabbin. Ne için vermiş? Kuvve-i akliye. Sana doğru mu yanlış mı olan noktalarda aklını kullanarak doğru yolu bul diye vermiş.
Hı hı.
Aklın keskinliğine de tabiri caizse feraset diyelim, sezgi gücü.
Evet.
Ama sende feraset yoksa, zarar vermişsen, o zaman sen akılsızmış gibi davranırsın tabiri caizse.
Müminin ve ferasetinden doğru, sakının
tabii,
dediğimiz konu bu.
Doğru yanlış seçemezsin. Sezgin zayıflar. Bu manevi cihetimiz. Peki maddi cihetimiz mesela, onu da biraz bahsedeyim. Hı hı. Yani İmam-ı Azam'ın babası Sabit Hazretleri bekarken dere kenarında bir elma yer. Ama elmanın işte bahçe sahibi nedir ne değildir sorgulamadan yiyivermiş. Abdest alırken elmayı ısırıvermiş. Fakat o sırada aklına geliyor. Ağzındaki lokmayı çıkartıyor. Ya diyor ki ya belki bahçe sahibi kazancı nedir ne değildir.
Hmm.
Hani bilemeyiz. Acaba ben yanlış mı yaptım diyerek küçücük bir miktar elma suyunu yutuvermiş. Yutmuş. Ama ağzındaki lokmayı da çıkartmış. Sonra gidiyor. Bahçe sahibini buluyor. Helalliğini alıyor. Diyetini ödüyor. Hatta rivayetlerde geçiyor ki bahçe sahibi bir rivayette 18 ay, bir rivayette 2 yıl, bir rivayette 7 yıl benim emrimde çalışacaksın. Ben sana ondan sonra helallik vereceğim. Tamam diyor, çalışıyor.
Bu nasıl bir diyet ödemektir?
Ya bu nasıl bir diyet ödemek? Biz bunu yapabilir miyiz?
Böyle bir diyete tabi olsak zannetmiyorum ki birçoğumuz orada kalırız herhalde.
Kesinlikle kendisi şunu demiş. Ben Rabbimin huzuruna böyle bir sorgu sualle çıkacağıma bunun diyetini öderim demiş. Böyle bir yorum da yapmış yani Sabit Hazretleri. Ve diyetini ödüyor. Sonra bahçe sahibi tabi aslında müspet bir tuzak kurmuş ona. Aslında yani takvasını ölçmek, daha yakından tanımak için bunu yapıyor biraz da. Ve ondan sonra diyor ki benim bir kızım var. En sonki şartım da budur. Benim bu kızım kördür, sağırdır, topaldır ama bununla evlenmeni istiyorum. Bununla evlenirsen sana hakkımı helal edeceğim diyor. Ve evlendiği gece, düğün gecesi onun kör, sağır, topal olmadığını görüyor.
Şimdi burada çok ilginç bir nokta var. Cam paresini teslim edeceği zaman bir elmanın arkasından giden birini damat adayı olarak layık görüyor ve cam paresini ona teslim etmek
teslim
istiyor.
Ediyor.
Bu çok önemli
kesinlikle.
Bir şey.
Kesinlikle. Ve düğün gecesi efendim kör değil, sağır değil, topal değil.
Evet.
Yanlışlık mı var? Ben sana kör derken harama bakmadı. Sağır derken haram bir kelam işittirmedik ona. Haram bir yol üzere yaşattırmadık diye böyle tasvir etmiştim. O senin helalindir diyor ve evleniyorlar. bu evlilikten İmam-ı Azam doğuyor. Tersten okuyayım mı cümleyi? İmam-ı Azam bu evlilikten doğuyor. İmam-ı Azam böyle takvalı bir hanımefendiden, böyle takvalı bir beyefendiden dünyaya geliyor. Ve küçük yaşlarda, 5-6 yaşlarında rivayet odur ki 3 gün içerisinde dinlemek suretiyle hafız olduğu söylenir. Ve annesi büyüyünce ya da kendisi büyüyünce demiş ki benim babam o elma suyunu yutmasaydı ben bir günde hafız olacaktım. Dediği rivayet edilir. Yani ezberleme kuvvetine bakın. Organik bir helal elma suyu. Katkısız, aroma yok, renklendirici yok. İşte katkı yok, bir şey yok. Glikoz yok, şu yok, bu yok. Katkısız organik elma suyu. Diyetini ödemiş, helalliğini vermiş fazla fazla. Buna rağmen
buradan bambaşka bir konu da çıkar.
Buna rağmen bunun ezberleme kabiliyetine, hıfzına tesir etmişse o yüzden biz ne diyoruz? Helal lokma anne karnında başlar.
Evet.
Hatta ben abartıyorum. Evet. Anne karnına kadar gider bu iş. Yani helal lokma bizim idrakimize, fehmimize, ferasetimize, ezberleme kabiliyetimize, idrakimize bugün insanların hastalıkları var. İdrak yolları enfeksiyonu diyorum ben. Yani güzel idrakimiz benzetme. O kadar perişan olmuş ki, o kadar gitmiş ki.
Ferasetsizlik değil mi?
Ferasetsizlik ya.
Evet.
Yani nefisler ıslah olamıyor. Vücut haramlarla dolmuş. Anlatıyor hocalar. Nefis ıslah olamıyor. Yani hem maddi hem manevi hayatımızda bunun tesirlerinin apaçık, çok aşikar olduğu evet. Çok net bellidir.
Fatih ya bunun maddesel boyutta baktığımızda çok ilginç bir noktaya gidiyor. Şimdi aklıma o helal gıda anne karnında başlar deyince Hazreti Ali Efendimizin birisi geliyor. İşte benim evladım doğacak ona nasıl bir eğitim vereyim diye soruyor. Evladın doğdu mu doğacak mı? Daha henüz doğacak diyor. Çok geç kalmışsın diyor. Hazreti ya, Ali Efendimiz. Ya, çok geç kalmışsın. Ya. Daha evlat doğmamış anne karnında ama yakın zamanda doğacak diyor. Çok geç kalmışsın diyor. Aklıma ya. Bu geldi. Demek ki gerçekten de bizim şimdi İmam-ı Azam'da da şöyle bir durum bu ferasete sahip olabilmek için maddesel boyutta da yediğimiz gıdaların bizim bünyemizdeki maddesel boyuttaki tesirine de demek ki girmek gerekiyor. Böyle kesinlikle, bir durum da var.
Kesinlikle.
Yani kanımızın temiz mi olması gerekiyor? Bununla birlikte daha neler gerekiyor acaba? Ya bütün bunlara böyle düşününce ince detaylı bir şekilde düşününce bu konuların her birine tek tek girmek isterim ya.
Ya tabii şimdi ben şurayı çok şaşırarak yani tefekkür ediyorum. İlk duyduğumda çok şaşırmıştım. Haramdan oluşan bir vücut hayır işleyemez diyor. Yani hocam haram bir lokma yani bir lokma maddi bir şey ekmek, bir peynir, bir çikolata, bir sucuk nasıl amele dönüşüyor ya? Hayırlı bir amel, hayırsız bir amel. Yani davranışa nasıl dönüşebiliyor? Yani haramdan oluşan vücut hayır işleyemez. Lokma amele dönüşür mü? Dönüşüyor hocam işte. Peygamber bunu söylüyor aleyhisselam. İslam büyükleri bunu söylüyor. Yani bakıyorsun İslam büyüklerinin hayatlarına lokmasına dikkat etmemiş bir zat yok. Geçmişte yaşamış insanları görüyoruz.
Evet.
Koyunları başka yerden tarladan yemesinler diye ağızlarını bağlayarak götürüyorlar getiriyorlar uzaktaki tarlalarına. Ne efendim giderken yoldan başka birisinin otuna tasallut etmesin. Yani ince düşünceye bak.
Evet.
Yani
şimdi biz helal deyince mesela biz helal kazanç noktasında kalıyoruz genel olarak insanlar olarak.
Geçmişte böyleydi.
Sanki sadece helal kazanmak çok önemli. Yani onun haricinde yediğinde zaten sıkıntı yok. Şimdi geçmişte böyleydi derken hakikaten o 100 yıl önce 500 yıl
kesinlikle.
Önce mesela.
Şimdi hadis-i şerif diyor ki ibadetin 10 kısmı o 10 kısımdır. 9 kısmı helal kazançtır. Helal lokmadır diye de rivayet edilir. Evet yani geçmişte yani bir mümin ya da bir Müslüman domuz yer mi hocam? Yemez. Hayır yemez. Öyle bir imtihanımız yoktu bizim yani. Hı-hı. Bizim dedemizin imtihanında domuz yoktu. Yani Müslüman ve mümin geçmişimizde atalarımızda domuzla bir imtihan. Domuzun imtihanı neydi? Tarlana girerdi. Marullarını perişan ederdi. Havuçlarına zarar verirdi. Domuzla evet. Biz imtihan olunmadık yani geçmiş hayatımızda.
Doğru.
Tabiri caizse. Sonra biz şarapla, evet şarapla imtihan ayrıdır ama bile bile içmişse içmiştir. Biz hı-hı. Bilmeyerek bir şarabı öyle bir imtihan olmadık. Bizim geçmişteki imtihanımız kazançtı hocam. Efendimiz bizi aldatan bizden değildir dediği yer asr-ı saadette pazar yeridir. Pazar yerinde yağmur yağmış. Buğdayların sonra güneş açmış. Buğdayların üst kısmı kurumuş güneşten dolayı. Alt kısımları şey kalmış, ıslak kalmış. Efendimiz tabii yağmur yağdığını bildiği için pazarı gezerken elini daldırıyor buğday çuvalına. Alt taraf ıslak. neden diyor bu şekilde alt tarafı ıslak? Efendim yağmur yağmış, güneş açmış, üst taraf kurumuş, alt taraf ıslak kalmış. Üstünü altını, altını üstüne getirmeliydin. Bizi aldatan bizden değildir diyor.
Bunu da bilerek yapmıyor aslında.
Bilerek yapmıyor belki.
Evet.
Ama bakın yani tabiri caizse hani ilk baş denetçimiz Efendimiz'dir. Hani Hazreti Peygamber aleyhisselam pazarı denetliyor. Hı hı. Denetçi gibi tabiri caizse. Hani kendimize de biraz şey çıkartalım. Biz de baş denetçiyiz ya.
Evet.
Bizim önderimiz, rehberimiz tabiri caizse Efendimiz'dir. Orada pazarı denetlerken orada taşiş görüyor tabiri caizse. Bilerek değil belki. Hile, taşiş, kandırma. İlk tespit belki. İlk taşiş analizi belki de.
İlk hani, taşiş analizi.
İlk taşiş tespiti.
Ve ilk ifşa.
İlk ifşa.
Son zamanlarda Gıda Bakanlığı'nın ifşaları var ya. Yani onunla yani, alakalı ilk ifşa.
Aynen. Orada işte bunu altını üstüne getirmeliydin. Bizi aldatan bizden değildir derken. Evet burada kazancın haramlaştığını görüyoruz. Yoksa buğdayın yaş olmasıyla haramlaşmaz. Ama günümüze gelince bu haramlar, domuz, leş, kan, şarap yani alkol öyle bir girift halde nüfuz etmiş ki hayatımıza. Artık domuzla imtihan olunmayan zamandan domuzla imtihan olunan zamana geçmişiz. Nasıl? Domuz eskiden tarlamıza girerdi, artık midemize giriyor. Ama kılık değiştiriyor. Hani mecellede bir kaide vardır. Her insan yaratıldığı zamanındaki helal ve haramları öğrenmesi onun üzerine farz-ı ayındır der. Hı hı. Ama soru, hocam haram helaller değişmez. El cevap, kılık değiştirir. Domuz artık domuz olarak gelmez. Peynir olarak gelir. Domuz sabun olarak evine girer. Diş macunu olarak gelir. Şampuan olarak gelir. Bir pasta içerisinden gelir. Bir baklava içerisinden gelir. Yani domuz artık kılık değiştirdi. Hı hı. Şeytanın üflemesiyle domuzu artık kılık değiştirmiş olarak midemizde görüyoruz. Kursaklarımıza giriyor, bahçemize değil. O yüzden benim cümlemdir. Her zaman söylerim. Hı hı. Domuz ahir zaman imtihanıdır. Bu zamanın imtihanıdır.
Geçmişte böyle bir imtihan
yoktu. Geçmişte böyle bir imtihanımız yoktu.
Geçmişte doğru. Kazanç noktası vardı. Artık yediğimiz lokmaya çok daha dikkat etmemiz gerekiyor.
Kesinlikle.
Peki burada mesela bir yumurta da, gerçi balda da bildiğim kadarıyla mesela taşiş olayları balda da çok fazla var. Yumurtada mesela böyle bir sıkıntı olabilir mi? Buna yani, benzer bazı ürünlerde mesela tavukta böyle bir sıkıntı olabilir mi?
Tabii ki. Yani bugün tavukta şimdi kesim usulleri var. Hı-hı. Yem var. Kesim haneler şimdi dinleyiciler çok bilmezler ama yani fabrikasyon usullerde böyle köydeki gibi kanatlarına basıp Allahu Ekber, Allahu Ekber, Bismillah diyerek 2 dakika, 3 dakika sürmez bir tavuğun kesimi. Hı hı. Ayaklarından asılır. Hızlı bir bant sisteminde hızlıca geçerken önce onlar elektrik şoklamasından geçerler. Sonra hayvanlar kesilir. Kanları akıtılır. Sıcak suya girer. Burada birçok fıkhi arıza var. Hı. Hayvan elektrik yedi, baygın mı?
Bu konuyu açarken aslında, bu konunun bir ara detayına da böyle girelim aslında. Çok daha detaylıca girelim ama bu konuyu açarken şuna göre demek isterim. Şimdi GİMDES bir denetim yapacağı zaman, yani bir konuyla alakalı bir standart belirleyeceği zaman, bu standartları
neye göre
belirliyor? Evet, fıkhi standartlar var ama bazen bazı konular olabilir ki, teknolojinin geliştiği bazı şeyler olabilir ki, bu fıkıhta nasıl çözülür mesela?
Yani şöyle, ya bu işin temeli zaten ayet ve hadislerdir. Hı hı. Kur'an ve sünnettir yani. Ve buralarda işin içinden çıkamadığımız noktalarda neye bakıyoruz? Ayet ve hadislerden istifade edip de ortaya içtihat koyan mezhep imamlarımız. İmam Hanefi, İmam Şafii, İmam Hanbel, İmam Malik. Yani 4 mezhepte o kadar detaylar konuşulmuş ki hocam, yani o kadar detaylar var ki aslında meselelerin çoğu yani bitmiş yani tabiri caizse. Sadece biz güncel meseleleri, ha bu buna benziyor, bu şuna benziyor, o zamanki konuşulan buna kıyas. Hani ayet, hadis, icma ve kıyas meselesi vardır ya.
Evet.
Kesinlikle bu böyle yani. Bizim bugünkü hocalarımız bir güncel bir mesele kendilerine söylediğimizde, geçmişte konuşulmamış bir mesele. Ama kıyas yapacakları ya Efendimizin hayatından, ya ayetlerden, ya da mezhep imamlarının içtihatlarından bir noktaya temas ediyor. Dolayısıyla biz bu şekilde mezhep imamlarının görüşlerine göre standartlarımızı belirliyoruz. Bunun temeli de ayet ve hadislerdir.
Şimdi sizin gıda mühendisisiniz siz. Evet. Dolayısıyla gıda mühendislerinin böyle bir olaya bakış açısında bilimsel bir yöntem var. Bu bilimsel yöntemin değişik varyasyonlarını içerisinden çıkartıp bulup, İşte sonra bunu fıkıh hocasına detaylarıyla anlatmak.
Çok önemli. Fıkıh hocalarına yeterli
bilgi
vermezsen yanlış fetva alırsın. Biz hatta hocalara anlatmayı bir kenara bırakalım. Biz ilk başlarda hocaları götürdük denetimlere. Hocam görmen lazım. Bak benim kaçırdığım yer olabilir. Ben fıkıhçı değilim. Ben gıda mühendisiyim. Ama sen de gıda mühendisi değilsin. Gel, tabiri caizse günümüzde bir İbn Sina yok hocam. Hem fıkıh bilecek hem teknik bilecek. Nerede?
Evet.
Fıkıhçılar teknik bilmiyor. Teknik elemanlar da fıkıh bilmiyor. Yani uzman değil diyelim yani. Hı-hı. Bilir de benim fıkıh bilgim 2 gram bana yetiyor abi. Sana yetmez yani tabiri caizse. O yüzden evet. Yani hocalarla beraber biz ilk standartlarımızı yazdığımızda, mevzuatları oturttuğumuzda o kadar yoğun götürdük ki hocalarımızı denetimlere. Hı-hı. Kesimhanelere götürdük. Tavuk meselesine baktırdık. Hattı izlettirdik. O tabii fıkhi arızaları daha iyi biliyor. Daha net hasip noktalarını, haram kritik kontrol point noktalarını tabiri caizse daha iyi bildiği için diyor ki bak burada şöyle bir arıza var. Burada böyle bir arıza var. Bunu şöyle çözebiliriz. Böyle çözebiliriz. Tabii yeri geliyor. Hoca diyor ki bu niye yapılıyor? Biz ona teknik olarak anlatıyoruz. Hocam sebebi bu diyoruz. Yapmasının sebebi bu. Yapması olmuyor mu? Hocam yapmasa şöyle olur, böyle olur.
Ama bu soru da çok önemli. Yani yapması olmuyor muyu evet. sorup bunu netleştirmeden bir karar verilmemeli değil
tabii.
mi?
Tabii.
Fıkıh hocası diyor ki. Bir kere o yapması olmuyor bunun cevabını net bulmak lazım yani.
Örnek vereyim mi? Mesela makine kesimi. Hı-hı. Yapması olmuyor mu? Oluyor hocam. Dedik ve makineyi kaldırdık. Ama bazı meseleler var yapması olmuyor hocam. O zaman şöyle yapmamız lazım diye çözüm buluyor bize. Yani fıkıh hocasına ya mesela ben desem ki makinasız olmuyor desem belki ona göre fetva verecek. Ama ya insaf, el insaf makine niye var? 10 tane kasap yerine bir tane makine. Yani 10 tane kasabın maliyeti yerine bir tane makine. Yani patronun 10 tane adama harcamayacağı parayla harcayacağı paraya kıyas ediyorum. Ya patronun kazanacağı paradan bana ne arkadaşım? Ben patronun biraz daha fazla para kazansın diye ben fıkhın kurallarını niye ezeyim? Patron biraz daha az kazansın ya. Mercedes'e binmesin de başka bir şeye binsin. Mesela tabiri caizse. Yani bu zaruret değildir hocam.
Burada fıkhi kuralların ruhsat ve azimet, zaruret. O kısımlarına şöyle baktığımızda Gimdes bir standart oturtmak istiyor. Ve bu standartı zarurete göre mi? Yani ruhsat fetvaya göre mi? Yoksa bunu takvaya göre mi? Azimete
şöyle,
göre mi?
Şöyle güzel bir soru. Biz birinci amacımız, birinci önceliğimiz takvadır. Hı hı. Takvadır. Ama yani zaruret noktalarında evet biraz daha böyle yani kesip attırmadığımız olmaz demediğimiz noktalar yok mu? Var.
Çünkü alternatif bulmakta zorlanılıyor değil
çünkü,
mi?
Bak orada da hocalar yine devreye giriyor. Mesela örnek vereyim mi? Hayvanlara yedirilen yemlerde biz GDO konusunu çözemedik. Ama hayvanlara yedirilen yemlerde GDO var diye biz sertifika vermeseydik düzelteceğimiz 10 maddeyi düzeltmeyecektik. Hocalara sorduk. Hocam 11 kalem düzelteceğimiz başlık var. Düzeltemediğimiz kısım yem konusu.
Çok güzel.
Düzeltebildiğimiz kısımsa 10 tane şu konular. Kasabın itikadı, kesim usulleri, şoklama derecesi, haşlama derecesi, bilmem ne, temizlik, hijyen bir sürü. Hoca dedi ki fıkhi bir kaydedir yine. Mecellede geçer. Hı hı. Bir şeyi tamamen yapamıyorsan tamamını terk edemezsin. Ama bizim taviz vereceğimiz kısım da haram bir şey olmayacak.
Ha, net çok bir şey. Naslarla net, belirlenmemiş olacak.
Ya, harama fetva verilmez hocam. Yani domuz ya, ne yapalım birazcık domuz olsun. Ya, olmaz yani. Birazcık şaraba olmaz hocam. GDO
çok güzel.
Haram değildir. Evet zararlarına dair çok ciddi sıkıntılar vardır. Zaten biz bu sıkıntılarından dolayı insan yediklerinde izin vermiyoruz. İnsanın yediği hiçbir gıdada GDO'ya izin vermiyoruz. Ama hayvan yemlerinde tabiri caizse zarureten. Hı hı. Diğer meseleleri de çözmenin hürmetine, onların hürmetine buna şimdilik müsaade etmek durumunda kaldık. Çünkü bu devlet meselesi hocam. Bunu devlet çözemediği sürece biz çözemeyiz. Devletin karar alması lazım. Ve biz GDO'dan dolayı sertifika vermiyoruz deseydik hiçbir tavukçu sertifika alamazdı. Tavuğa ulaşamazdık.
Peki benim ürünümde ben üreticiyim. Ya tavuk üretiyorum ya da işte başka paketli gıda üretiyorum. Benim ürünümde ben ciddi anlamda kendi ürünüme bakıyorum, ediyorum. Yani kendimce denetlemeye çalışıyorum. Gıda mühendisi değilim ama ben bir işverenim. Yani dolayısıyla bir üretim yapıyorum. Bu üretimi yaparken de ciddi denetlediğim için üstünde de yazıyorum. Ürünlerimde domuz ve domuzdan elde edilmiş bir katkı maddesi yoktur. Ve ben buna ciddi bir şekilde bakıyorum. Ben de Müslümanım, beni de tanıyorsunuz. Benim bu yaptığım ürün halk tarafından yenildiğinde bunda sıkıntı var mı?
Kesinlikle var. Çok net söylüyorum. İki cihette ben örneklendirme yapayım. Birincisi, bir defa fıkhen bir insanın ya da bir makamın kendi kendine kefil olması doğru değildir. Bu cümle kendi kendine kefalet gibidir. Bugün bankalar kendi kendine kefil olduğumu kabul ediyor mu kefaletini? Etmezler.
Dolayısıyla kendi kendine kefil zaten mantıksız bir cümle.
Olmaz hocam. Kendi kendine kefil olamazsın. Osmanlı'da da vardı, günümüzde de var buna benzer. Noterler bunu yapıyor. Kefalet kurumu gibi çalışıyor. Sen alacaklı ve verecekli arasında üçüncü bir şahıs olarak noter görevi görüyor ve kefil oluyor. Tabiri caizse tamam diyor, ben bunu inceledim, bunda sıkıntı yok. Bunu da inceledim, bunda da sorun yok. Ben evraklarınızı toparladım, bu satışa onay veriyorum diyor. Noter tasdikli sözleşmeyle mesele bitiyor. Tabiri caizse Osmanlı'da da buna benzer şeyler vardı, kurumlar vardı. Günümüzde de bunu yapan işte helal sertifika kurumlarıdır. Bir üretici kendi kendine aklayamaz. Kendi kendine fetva veremez. Kendi kendine iştihat edemez. Kendi kendine kefil olamaz. Biz ne yapıyoruz? Onları fıkhen aslında bir arızadan kurtarıyoruz. Bir de bir tane patron, ben de Müslümanım, ben de helal yapıyorum diyerek iddiada bulunmuştu. Ve bunu patronun çok da takvalı, beş vakit namazlı, sakallı bir hacı amcamızdı. Onun kendisinin tespit edemediği bir hatasını ifşa ederek ona ispat etmiştim. Bana önce benim peynirimi niye yemedin diye kızan abimiz tabiri caizse bizim önümüzde el etek durdu. Ben dedi bunu görememişim dedi. Dolayısıyla patronların uzmanlık alanında değil ki bu iş.
Bir sen, de çok yayılan bir mevzu olduğu için tabii, artık yani o mevzuyu sen çok fazla planlayamıyorsun ve çok fazla önünü alamıyorsun. Peki bu durumda çok fazla giriyor ülkeye ve bu girdilerin hepsinde de ciddi bir sıkıntı var. Mesela bir ürün üretiliyor, 50 tane girdisi var.
Evet.
Gimdes bunların her birine bakıyor mu?
İşte biz diyoruz ki ey patron, bak sen bu katkıyı bilemezsin. Senin Müslümanlığından bana ne? Bu katkı yurt dışından geliyor. Peki sen nasıl yapacaksın diyor. Bizim yurt dışında aynı bizim gibi partnerimiz var diyoruz. Orada o katkıyı denetleyecek, üretimini görecek, arızalıysa sertifika vermeyecek veya düzeltecek. Sertifika verebiliyorsa onun kefaletiyle ben sana izin vereceğim diyorum. Orada da Gimdes'in bir şubesi var tabiri caizse.
Çok güzel.
Yani yoksa biz de gidemeyiz ki yurt dışına. Ben de bilemem ki bunu.
Biraz hızlandırma gibi olacak ama şimdi sertifikayı aldım. Sertifika aldıktan sonra ben, siz sertifikayı verdiniz ya, ondan sonra gittim kendi bildiğim gibi yaptım. Gittim istediğim yerden. Nasıl yakalayacaksınız ki bunu?
Dört yöntemle takip ediyoruz. Bir, habersiz denetimler. Hı. Ama gerçekten habersiz. Ey firma, önümüzdeki hafta habersiz denetim yapacağız, haberin olsun demiyoruz biz. Böyle yapanlar var. Gerçekten baskın yapıyoruz ve bunun sayıları riske göre değişiyor. Kimisine iki defa gireriz, kimiye 12 defa gireriz yılda. Analizler. İster fabrikadan, ister raftan, piyasadan analizlerle kontrol ederiz. 3. Kesimhanelerde hiç riske atmadık. Makine kesimi kurma ihtimalleri çok yüksek. 15 dakikada kuruluyor, 15 dakikada kaldırılıyor. Bizi kandırırlar. Geçmişte kandırdılar birkaç defa zaten. O yüzden ne yaptık? Karar aldık. Kamera kuracaksınız. Şifresini vereceksiniz. Biz çok canlı olarak izleyeceğiz istediğimiz zaman. Bizi kandıramayacaksınız dedik yani. Ayıklayın yani kendilerinizi. İstemiyorsan gelme kardeşim. Bizim sisteme uyma. Bizi kandırma çalışma. Ve fatura, irsaliye gibi bazı forumlarında takibini yaparak oralardan da bazen şeyler yakalayabiliyoruz.
Orada çapraz sorgular falan da gerekiyor.
Tabii. Yani fatura alıyoruz, irsaliye alıyoruz. Bazen bakıyoruz ki işte şeker faturasını ver diyoruz. Şeker faturasında başka bir şey de almış. Onu görüyoruz mesela falan filan gibi. Yani aynı faturada kesiyor bazen satıcılar. Yani biz elimizden geldiği kadar yani Rabbimizin helal lokma arayışında, helal lokma arayışımızda ve bu farizada elimizden geldiği kadar bizi takip eden, güvenen Müslüman kardeşlerimize güvenli, helal ve tayyibat konusunda güvenli bir gıda sunmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz.
Peki Gimdes'teki bütün arkadaşlar düzgün bir şekilde uyabiliyorlar mı?
Tabii onları biz eğitimden geçiriyoruz, mülakattan
neye
geçiriyoruz.
Neye göre seçiyorsunuz yani o arkadaşları?
Referanslı eleman alıyoruz. Biz KPSS'li memur almıyoruz. Yani biz referanslı, tanıdığımız, bildiğimiz. Çünkü bize rüşvet teklifi de gelebilir, bize tehdit de gelebilir.
Yani bir tehdide geri adım atabilir mi?
Kesinlikle. Tehditten de geri adım atmayacak. Rüşvete de düşmeyecek. Yani imanı kuvvetli, dava adamı. Bu işi profesyonel yapmayan, bu işe bir dava, hizmet, İslami bir cihat olarak tabiri caizse bakan ve İslami bir hizmet gibi gören şuurlu kardeşlerimizi içimizde bulunan STK'lardan zaten biz davet ediyoruz. Bizde birçok STK temsilcisi var.
Referanslı olması lazım.
Referanslı. Yani. Yönetim kurulumuzda, fıkıh kurulumuzda bulunan STK'lar temsilcilerinden referansla eleman geliyor. Gıdacılar, kimyacılar, veterinerler, biyologlar ya da ilahiyatçılar. Bu referanslarla seçiyoruz. Yoksa gol yeriz.
Evet, burada daha ciddi sorular da çıkıyor ama programın süresini aşmamak kaydıyla burada çıkacak sorulardan bir tanesi bu arkadaşlara bu standartizasyonu vermeden evvel mesela gelirken referans aldınız ama bilgi düzeyi nasıl? Bilgi düzeyi yeterli mi? Yani bir ürünün kokusundan, tadından, renginden, şuyundan, buyundan da bir şeyleri anlayabiliyor mu? Vesaire. Bunların detayları var. Bu detayları da inşallah konuşalım.
Konuşalım.
Yani bu helal konusunda bir de eşyanın aslı helaldir. Biz harama bakmamız gerekiyor noktasında ibaha denilen bir nokta var. Hı hı. O noktayı önümüzdeki programda ciddi bir şekilde ele alalım. O noktayı biraz daha açalım istiyorum.
Kesinlikle. İbahanın özü şu bak. Özü şu. Helaller çok, haramlar az. Öyleyse haramlar azsa, haramlığına bir delil yoksa her şey helal. Paranoyak yapmaya, paranoya olmaya gerek yok denmiş zamanında.
Evet.
Ama günümüzde iş farklı. Günümüzde ibaha meselesine bakış açısı nasıl olmalı? Biz yine bu kaideyi uygularsak nereden gol yeriz, nasıl gol yeriz? Bunun detaylarını konuşalım inşallah.
Tamam inşallah. Evet, Helal Hayat programının birinci bölümüydü. Bundan sonraki diğer bölümlerde neler konuşacağız konusu az çok şekillendi. Şu tavuk mevzusuna ciddi girmemiz gerekiyor. Şekerlemelere girmemiz gerekiyor. Daha doğrusu tatlandırıcılara falan girmemiz gerekiyor. O konular da önemli. Bahsettiğimiz birçok mevzu, bu konuların hepsini detaylandırmak gerekiyor. İnşallah bundan sonraki diğer programlarda her konuyu biraz daha detaylandıralım istiyorum. Lakin sizin de bu programların izledikten sonra ya da içerisinde bilgi@erkamradyo.com adresine sorularınız olursa buraya da gönderebilirsiniz. Yorumlarda da takip eder. Yorumlardan da soruları çıkartabiliriz. Yorumlarda da yine bu soruları bize sorabilirsiniz. Dolayısıyla sizin sorularınızla da daha da şekillendirebileceğimiz bir program ortaya çıkabilir. Bunun öyle düşünüyorum ki sonu çok fazla yok. Belki 100 program, belki 300 program diye söyleyeyim. Ama Allah bilir gerisini. İnşallah. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Aman diyeyim. Açık tavuk o. Erpiliç mi sandın? Uyandırayım dedim. Ambalajsız ürünlere sakın kanma. Erpiliç kalitesinden geri kalma. Erpiliç yalnızca kendi kapalı ambalajında satılır. Artık sen de biliyorsun ki...
Erpiliç, Erpiliç değildir.
Erpiliç, Helal Hayat programını sundu.